5. ayrım. Gök Boğazı. Gilgamesh artık yalnız halkın değil, Sümer tanrı ve tanrıçalarının gözünde bir kahraman sayıldı. Şimdi onun krallık unvanının yanında bir de kahramanlığı eklenmişti. Çok mutluydu Gilgamesh. İstediğini yapmış, kendi gücünü ve korkusuzluğunu kanıtlamış, adını komşu ülkelere kadar duyurmuştu. Yaptıklarını tabletlere yazdırdığından belki yüzlerce yıl sonraya kadar adı sürecek, ne kadar ölmüş olsa bile insanlar onu bilecekti. Çok mutluydu o. Artık rahat rahat krallığını yapacak, sevgili arkadaşı Enkidu'yla istediği gibi yaşayacaktı. Enkidu, onun hem dert hem sevinç ortağıydı. Ona o kadar alışmış, onu o kadar sevmişti ki bir gün bile onsuz kalabileceğini düşünemiyordu. Birlikte geziyor, birlikte avlanıyor, birlikte eğleniyorlardı. Hep ne mutlu ki böyle bir arkadaşım oldu diyordu. Onların arkadaşlığı dillere destan olmuş, uzak ülkelere kadar yayılmıştı. Aileler çocuklarını, öğretmen öğrencilerine, yaşlılar gençlere Gilgamesh ve Enkidu gibi arkadaş olun diye öğüt veriyorlardı. Uruk halkı da çok rahattı. Artık herkes bayramlarını büyük bir neşeyle kutluyor, tapınaktaki törenleri kaçırmıyorlardı. O kadar çok törenleri vardı ki yeni ay gökyüzünde göründü. 15 gün olduğu ve görünmediği son günlerde yapılan törenler çok özeldi. O günler halk tanrılara dua eder, adaklar adar veya daha önceden adadıkları adakları getirirlerdi. Tapınaktaki rahip ve rahibeler çeşitli çalgılar eşliğindeki şarkılar söyleyerek, danslar ederek tanrıları, dolayısıyla halkı eğlendirirdi. Gilgamesh ve Enkidu zaman zaman saraydan çıkıp çarşıları, nehir kenarındaki iskeleleri geziyor, satıcılar, tüccarlar ve sanatçılarla konuşup onların dertlerini, isteklerini dinliyordu. Her ikisi de yaşamlarından çok memnundu. Mutluluk nedense bazen uzun sürmüyor, çok geçmeden yaşamı kara bulutlar sarabiliyordu. Gilgamesh ve Enkidu'nun mutluluğuna da kara bulutlar yaklaşmaya başlamıştı. Güzeller güzeli, çekici, alımlı tanrıça inanla Gilgamesh'e daha hulupu ağacını kestirdiği zaman göz koymuştu. Fakat o sırada tanrıçanın bir sevgilisi vardı. Bir gün her nedense ona kızmış ve ondan ayrılmıştı. Gilgamesh'i canavarı öldürüp elini yıkadıktan ve kendisine eski düzeni verdikten sonra ilk gören tanrıça inanla oldu. Çok yakışıklıydı. Üstelik şimdi hem kral hem de büyük bir kahraman. Tanrıça bir gün en göze çarpan giysilerini giydi. Saçlarının buklelerini yanaklarına doğru indirdi. Gözlerine sürmeler çekti. Boynuna çeşitli değerli taşlardan kolyeler taktı ve doğru Gilgamesh'e gitti. Gilgamesh bu güzel tanrıçayı karşısında görünce birden şaşırdı. Bu ulu tanrıça neden benim ayağıma kadar gelsin, ne yapmak istiyor bana, dedi kendi kendine. Bu tanrıça ki bütün tanrılar ve erkekler ona sahip olabilmek, onunla evlenebilmek için arkasından koşuyor. Ona yalvarıp yakarıyorlar. Herkes onun güzelliğine hayran, çekiciliğine kurban oluyordu. Gilgamesh hemen ayağa kalkarak ona yer gösterdi ve "Sayın Tanrıçam, sizin için ne yapabilirim?" diye sordu. Tanrıça öyle güzel bir genç kız gibi, öyle saf görünüyordu ki Gilgamesh gözlerini alamıyordu ondan. Tanrıça Gilgamesh'i "Seni çok beğeniyorum, düşündüm taşındım ve seninle evlenmeye karar verdim." deyince Gilgamesh beyninden vurulmuşa döndü. Tanrıça ondan her şeyi isteyebilirdi ama evlenmek isteyeceği asla aklına gelmemişti. Nasıl olur da yere göğe hakim ol? Duna övünen bir tanrıça benim gibi bir insanoğluyla evlenmek isteyebilir diye hemen aklından geçirdi. Ayrıca ona güvenemezdi ki. O kaç erkeği baştan çıkarmış, sonra da onları boş bir çuval gibi atıvermişti. Gilgamesh o erkekler gibi olmayı asla istemiyordu. Fakat bunu gururla tanrıçaya nasıl söyleyecekti? Onun her dediği, her istediği olmalıydı. Gilgamesh tanrıçanın gururunu kırmamaya dikkat ederek en içten, en sevimli sesiyle "Tanrıçam, bu teklifiniz bana büyük bir şereftir. Beni onurlandırdınız. Ben küçük bir şehrin kralıyım, sizse yerin göğün kraliçesisiniz. Size nasıl koca olabilirim?" diye söze başladı. Fakat Tanrıça onun konuşmasını sürdürmesine meydan vermeden sözü kendi aldı ve "Gilgamesh, seninle evlenir evlenmez. Hatta daha önce altın ve lacivert taştan bir araba yaptıracağım ki bayılacaksın ona. Tekerlikleri pırıl pırıl parlayan altınlardan olacak. Güçlü katırların çektiği bu arabayla istediğimiz her yere gideceğiz. Sen evimize gelirken evin eşikleri ayaklarını öpecek. Krallar, prensesler ve yöneticiler önünde sevgiyle eğilecek. Sana dağlardan, ovalardan hediye yağacak. Ayrıca ülkemizde bolluk gelecek. Keçiler üçüz, koyunlar ikiz doğuracak. Yük taşıyan erkekler öyle güçlenecekler ki sırtındaki ağırlıklarıyla bile koşarken katırları geçecekler. Boyunduruğuna takılan öküzlerin eşi olmayacak. Arabaya koşulan atların önü her tarafa dağılacak. Görüyorsun ya, benimle evlenmen hem kendin hem de ülkemiz için çok iyi olacak. Tanrıça konuşurken Gilgamesh'in aklından neler neler geçiyordu. Sen diyordu. Sen soğukta ısıtmayan bir örtüsün. Sen fırtınaya engel olmayan bir kapı. Üstüne örtüleni, altında ezen bir fil derisi. İçindeki kahramanların üstüne çöken bir saraysın. Bunları neredeyse sesli söyleyecekti. Bir taraftan korkuyordu ya Tanrıça aklından geçenleri okuyuverirse diye. Ama ona kabul edemeyeceği böyle bir evlenme teklifi yaptığı için kızıyor. Kızgınlığını ona küçükten sözlerle yenmeye çalışıyordu. Bunun için de hiç durmadan sen taşıyanın sırtında eriyen bir ziftsin. Taş duvarı çatlatan kireç, düşmanı çeken yeşim taşı, ayağı sıkan bir ayakkabısın sen diye içinden geçirmekten kendini alamıyordu. Böyle kötü laflar söylenir miydi bu güzel tanrıçaya? Ama o güzelliği kadar acımasız da olabiliyordu. Evlenmeyi istemeyince kim bilir ondan nasıl intikam alacaktı. Gilgamesh bunları düşünürken bir taraftan da tanrıçaya vereceği cevabı hazırlamaya çalışıyordu. Tanrıça inanına sözünü bitirince, "Tanrıçam, vereceklerin son derece değerli benim için. Fakat bunlara karşı benim sana ne verebilirim ki? Sana uygun olanları benim verebilmem imkansız," dedi. Gilgamesh, "Ben senden yalnız benimle evlenmeni istiyorum. Verdiklerinin karşılığını asla." Gilgamesh Tanrıçaya kırmamak ve kızdırmamak için ne söyleyeceğini bir türlü kestiremiyordu. Çünkü biliyordu ki Tanrıçayla evlenirse bir süre sonra diğer sevgilileri gibi onu da başından atacaktı. Yalnız başından atsa iyi. Ona başka kötülükler yaptırabilirdi. Bunu yüzüne vursa çok kızabilirdi o. Tanrıçaya ne söyleyeceğini düşünürken Tanrıça ona vereceklerini tekrar tekrar sayıp döküyor. Seninle evlenirim demeni sağlayabilmek için onu sıkıştırıyordu ki Gilgamesh nihayet baklayı ağzından çıkarıverdi. "Sevgili Tanrıçam, biliyorsun sen sevgililerden bir süre sonra bıkıyorsun. Onlardan kimisini hayvana döndürdün, kimisine ağır işler yükledin. Hele zavallı kocan genç Dimuzi'yi yer altına inlettin. Ben bunlardan hiçbirisi gibi olmak istemiyor, sana arkadaş olarak kalmak istiyorum," deyiverdi. Gilgamesh bunları söylerken Tanrıçanın yüzü şekilden şekile giriyor, gittikçe kızdığı anlaşılıyordu. Gilgamesh tam sözünü bitirdiği an Tanrıça büyük bir hışımla yerinden fırladı ve "Benim gibi bir Tanrıçanın evlenme teklifini kabul etmemek ha, olacak şey değil. Sen kim oluyorsun da beni geri çevirebiliyorsun? Bunu senin yanına kar bırakmayacağım. Bunu yaptığını en ağır şekilde ödeteceğim sana," diyerek bir hışımla ayrıldı oradan. Gilgamesh onun kızacağını tahmin ediyordu ama bu derece olacağını hiç düşünmemişti. Olmuştu olan, sonunu beklemekten başka bir seçenek yoktu. Kızgın Tanrıça onun yanından çıktı ve doğruca Gök Tanrısı Amu'ya gitti. "Göklerin beyi, sevgili babam, başıma gelenleri sorma. Kahraman Gilgamesh benim evlenme teklifimi kabul etmedi. Bu olacak şey mi? Ki göklerin, yerlerin kraliçesi olan bana bir ölümlü nasıl hayır diyebilir? Onu muhakkak cezalandırmalıyım." Gilgamesh ve Uruk şehrini yok edeceğim. "Onun için lütfen bana gök boğasını gönder," dedi. Gök Tanrısı olanaksız olan bu isteğe ne cevap verecekti? "Kızım," dedi, "eğer gök boğasını sana verirsem ülkede 7 yıl kıtlık olur. İnsanlarımız kıtlık yüzünden ölür. İnanla söz veriyorum, 7 yıl insanlarımıza bolluk getireceğim. Ben bereket tanrıçası değil miyim?" Gök Tanrısı yine ona vermek istemedi. Bu kez sadece gök tanrıçasına büyük bir şirretlikle, "Eğer gök boğasını vermezsen bütün ölüleri yer altından çıkarıp yaşayanların başına dert edeceğim," diye tehdit etti. Bunun üzerine gök tanrısı onu daha fazla dayanamadı, gök boğasını yere indirip salıverdi. Boğa bir taraftan insanları öldürmeye, diğer taraftan ortalığı kırıp dökmeye başladı. Gök boğası böyle başıboş kalırsa Uruk'ta her şey yok olacaktı. Bunu gören Gilgamesh, Enkidu'ya, "Hadi arkadaşım, bu azgın boğaya gücümüzü gösterelim. Ona bizden başka karşı çıkacak kimse yok dedi. Enkidu hayır arkadaşım, haydi arkadaşım hücum diyerek ikisi birden boğanın üzerine atladılar. Neye uğradığını anlamayan boğayı kıskıvrak yakalayarak kılıçlarını saplayıverdiler boğaya. Boğa cansız yere düştü. Bunu gören tanrıça Uruk duvarına çıkarak göğün boğasını öldürmeye cesaret eden Gilgamesh'in vay haline, ona çok ağır bir ceza vereceğim diye bağırmaya başladı. Bunu gören Enkidu fena halde kızdı ve hemen boğanın sağ kalçasını keserek İnanna'ya fırlattı ve üstelik imkanım olsaydı seni böyle yapardım dedi. Söylenir miydi tanrıçaya bunlar? İnanna ona adanmış kızları, tapınak genel kadınlarını kalçanın etrafını toplayarak hep birden alacağın olsun Gilgamesh, alacağın olsun Enkidu. Bu yaptığınızı burnunuzdan fitil fitil çıkaracağım. Kaybınız çok büyük olacak diye bağırdı. Gilgamesh bunları hiç aldırmayarak silah yapan ustaları çağırtarak boğanın boynuzunu ölçtürdü. Her biri mavi taştandı ve 15'er kilo geliyordu. Kalınlığı 50 santim, içleri 6 gur yağ alıyordu. O boynuzları kendi tanrısı olan Lugal Banda'ya sunmak üzere sarayın kraliyet salonuna astılar. Sonra her ikisi de Fırat Nehri'ne gidip ellerini yıkadılar. El ele verip Uruk'un meydanına gelince halk büyük bir sevinç içinde onların etrafına toplandı. Bununla iki kahramanın ünlerine ün katmıştı. Artık onları öven şiirler yazılıyor, şarkılar söyleniyordu. Şehir sevinçten coşmuştu. Sarayda büyük törenler yapıldı. Gilgamesh ve Enkidu yatak odalarında kendilerini attıklarında yorgunluktan bitkindiler. Diğer taraftan yine çok büyük bir iş başardıklarından dolayı son derece sevinçliydiler. Sevinçle yataklarında uyuyakaldılar. Enkidu'nun hastalanması. Ertesi sabah uyandıklarında Enkidu Gilgamesh'e gece gördüğü rüyayı anlattı. Sevgili arkadaşım, bu gece tuhaf bir rüya gördüm. Rüyamda gök tanrısı Anu, bilgelik tanrısı Ea, hava tanrısı Enlil ve göğün parlak ışığı güneş tanrısı Şamaş toplanmışlardı. Tanrı Anu Enine, bunlar gök boğasını ve Huvava'yı öldürdüler. Bu yüzden ikisinden biri ölmeli, Gilgamesh ölmeli dedi. Ona karşı Tanrı Elil hayır Enkidu ölecek diye karşılık verdi. Onun üzerine güneş tanrısı Şamaş ortaya atılarak Sedir ormanlarının canavarını, gök boğasını benim emrimde öldürmediler mi? Neden suçsuz Enkidu ölecek dedi. Bunun üzerine Elil Şamaş'a sen her gün aşağı inip onlardan biri oluyorsun. O yüzden onları koruyorsun. Evet Enkidu ölecek dedi. Bunları anlatırken Enkidu'nun gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Gilgamesh de onunla ağlıyor. Bir taraftan da sevgili kardeşim, ben sensiz olabilir miyim? Hayır, böyle bir şey olmayacak. Sen ölmeyeceksin. Sen ölürsen ben ne yaparım? Rüyalarda görülen her şey çıkmaz, merak etme diyor. Fakat içinden de ya ölürse diye üzülüyordu. Tanrıça İştar Gilgamesh'e kendisiyle evlenmek istememesine ve arkadaş Şila boğayı öldürmelerine o kadar kızmıştı ki onun intikamını en kısa zamanda almalı ve Gilgamesh'i can evinden vurmalıydı. Onun Enkidu'ya ne kadar bağlı olduğunu biliyordu. Enkidu'yu ondan ayırmak için büyük bir ceza olurdu Gilgamesh'e. Hemen karar verdi. Enkidu ölecekti ama kendisi gibi bir tanrıçanın boğasını öldürmeye, hele kalçasını suratını atmaya cesaret eden cezasız kalamaz. Gilgamesh sevgili arkadaşından ayrılarak Enkidu ise ölerek cezasını bulmalıydı. Enkidu'yu birden öldürmek yerine yavaş yavaş acı çekerek ölmesini istiyordu. Enkidu hastalandı. Acılar içinde kıvranıyordu. Gilgamesh onun başından ayrılmıyor. Onun acısını nasıl yok edebileceğini bilmiyordu. Hekimler getirtti, ilaçlar yaptırttı. Büyücülere başvurdu ama hiçbirisinin etkisi görünmüyor. Gün geçtikçe ağırlaşıyordu. Bir sabah Enkidu Gilgamesh'e sevgili kardeşim ben bu gece yine bir rüya gördüm. Bu rüyaya göre sen boş yere beni yaşatmak için uğraşıyorsun. Ben öleceğimi rüyada gördüm dedi. Ve rüyasını anlatmaya başladı. Gök gürlüyor, yer inliyor, ben yapayalnızdım. Yüzü su kuşuna, ayakları kartala benzeyen bir hayvan üzerime atladı. Kollarım kuş kanatları gibi tüylenmişti. O yüzüme baktı ve beni yeraltı tanrıçasının, Tanrı'nın karanlık evine götürdü. Oraya giden yoldan asla geri dönülmüyordu. O evde olanlar toz ve çamur yiyorlar, karanlıkta oturuyorlardı. Onların kuşlar gibi kanattan giysileri vardı. Orada eski krallar, yüksek rahipler, rahip yardımcıları, sihir ve büyü yapan rahipler ve göğe çıkan rahipler bulunuyordu. Yeraltı tanrıçası Ereşkigal'e, onun dizileri dibinde katibesi Belitiser'i elinde bir tableti okunuyordu. Bana göre hiç de iç acıcı bir rüya değildi. Ben herhalde dönülmeyen o yere gideceğim dedi. Gilgamesh onu teselli etmeye çalıştı fakat söylediklerine kendi de inanmıyordu. Arkadaşı ona yalnız bırakacaktı. Gün geçtikçe Enkidu'nun hastalığı ağırlaşıyordu. Bir gün Enkidu, sevgili arkadaşım, biliyorum ben öleceğim. Yatakta ölmek duygusu çok korkunç. Savaşta ölmeyi daha çok isterdim. Savaşta ölenler kutsal ve kahraman sayılır. Tanrıça beni çok fena cezalandırıyor dedi. Enkidu hastalığı arasında zaman zaman kendisini yabanlıktan kurtarıp şehirli yapan avcıya Şamhat'a kızıyor. Kendisini hayvanlarla beraber başıboş ve üzüntüsüz yaşamaktan ura getirdiği için lanetler, beddualar yağdırıyordu. En ilginç olanı da sedir ormanlarından kesip getirdiği ağaçtan Nippur'daki Tanrı Elinin tapınağına yaptırdığı kapıya sanki karşısında ve canlıymış gibi söyledikleriydi. Seni aptal, anlayışsız kapı. Ağacını en iyi ağaçtan kesip ta sedir ormanlarından getirdim. En iyi marangozlara yaptırdım seni. Seni Nippur'a götürüp yerine taktırdım. Üzerine döneceğin şöve taşlarına kazdırdım. Bunları yaparken senin Tanrı Elil yanında bana yardım edeceğini, beni savunacağını sanmıştım. Ama ne gezer. Bak yüce Tanrımız Elil beni ne hale soktu. Ölmemi bekler oldum. Bunun için şimdi imkanı olsa da elimde bir balta alıp kendimi seni paramparça etmek istiyorum. Dilerim benden sonra gelen krallar sana hiç değer vermesin. Hatta benim adım bile silinsin senden diyor, bir taraftan ağlıyordu. Bu kez gözyaşları içinde ellerini güneş tanrısı Şamaş'a kaldırarak, ey yüce tanrım, sana sevgim ve saygım sonsuzdur. Sıkıntılı günlerimizde imdadımıza yetiştin. Gönderdiğin fırtınalar Humbaba'yı yakalamamıza yardımcı oldu. Şimdi senden başka bir yardım rica ediyorum. Beni kırlardan, hayvanlardan ayıran avcı artık hayvanları ağlayamasın, kollarında güç kalmasın, yiyecek bulamasın. Rahibe Şamhat'ın da kendine özgü bir evi, seveceği bir çocuğu olmasın. Yattığı yer sokak, içtiği pis su olsun. İnsanlar onu aşağı görsün, sarhoşlar hırpalasın. Bunları duyan güneş tanrısı Şamaş, Enkidu'ya niçin onlara kızıyor, onlar için fena şeyler istiyorsun benden. Avcı seni Şamhat'la tanıştırdı. Rahibe Şamhat sana krallığa yakışır şekilde ekmek yemeyi, gönüllere neşe veren şarap ve birayı içmeyi öğretti. Sana şahane giysiler giydirdi. En önemlisi seni Gilgamesh gibi birine arkadaş yaptı. O şimdi seni krallık yatağında yatırıyor. Seni onurlu olarak rahatlatmaya çalışıyor. Kendisi de yanından ayrılmıyor. Senin arkandan bütün Uruk halkı ağlayacak ve yas tutacak. Gilgamesh'in de seni gördükten sonra vücudunu kıllar saracak ve aslan postuna bürünerek çöllerde dolaşacak dedi. Bunları duyan Enkidu sakinleşti ve düşünmeye başladı. Güneş tanrısının dediği doğruydu. Kırlarda hayvanlarla yaşamaya devam etseydi bunların hiçbiri olmayacak, bir hayvan gibi ölüp kalacak, cesetini hayvanlar parçalayacaktı. Bunları düşününce yaptığı kötü durumdan utandı, pişman oldu. Bu kez yine Şamaş'a, ne olur olur tanrım beni affet, onları istemekle büyük hata yaptığımı anladım. İstediğimi hiç duymamış ol. Yalnız Şamhat için iyi dualar etmek istiyorum. Onu çok sevmiştim. Bana tam bir öğretmenlik yapmıştı. Aslında onun hakkını ödeyemem. Ne olur. Onu krallar sevsin. Delikanlılar onun sevdasından tutuşsunlar. Başını lacivert taştan taçlar konsun. Hazinelerin kapıları açılsın ona. Uğruna 7 çocuklu kadın bile feda edilsin. Hastalığı gün geçtikçe artan Enkidu bir gün gözlerini bir daha açmamak üzere kapıyı verdi. Gilgamesh onu uyandırmak için neler yaptıysa uyanmadı. Gilgamesh büyük bir acıyla arkadaşın üstüne kapandı. 7 gün 7 gece kimse onu kaldıramadı. Artık Enkidu'nun vücudu çürümeye, burnundan kurtlar çıkmaya başlamıştı ki ne yapıp edip Gilgamesh'i kaldırdılar üstünden. Enkidu'nun ölümü Tanrıça'nın istediği gibi Gilgamesh'i can evinden vurmuştu. O kadar sevdiği, her anını birlikte geçirdiği biricik kardeşi, arkadaşı ölmüştü. Ne yapacaktı şimdi? Gözü bir şey görmüyor, gece gündüz ağlıyordu. Acısından güzel giysilerini yırttı, saçlarını yoldu, bağırdı, çağırdı, hiçbiri onu geri getiremedi, getiremeyecekti de. Onu teselli etmeye gelen halka ve yaşlılara, "Sevgili halkım, dostlarım, hepinizi seviyorum biliyorsunuz. Enkidu bana candan arkadaştı. Bundan dolayı bir kadın gibi ağladığım için ayıplamayın beni. Kadın erkek herkesin acı karşısında ağlamaya, sevinmeye, zamanında gülmeye hakkı var. Madem ki tanrılarımız o hissi bize vermiş, niçin onu kullanmayalım? Enkidu'ya o kadar alışmıştım ki o benim için elimde ok yay, belimde hançer, önümde kalkan, bayramların giysisi, bitmez tükenmez bir neşe kaynağıydı. O benden çalındı. Benim sevgili arkadaşım kırlarda yaban elleri, panterler, aslanlar da dolaşıyordu. Onun en zor işlerini yaptık. Onunla gök boğasının, sedir ormanlarının canavarı Huvava'yı öldürdük. O şimdi öyle bir uykuya daldı ki beni duymuyor, gözlerini açmıyor, kalbine bakıyorum çarpmıyor," dedi. Yine kendini tutamıyor, söylemesini sürdürüyordu. "Sevgili arkadaşım Enkidu için benim gibi herkes, her varlık yas tutsun. Birlikte gittiğimiz yollar, açtığımız dağlar, ona annesi gibi olan geniş kırlar, panterler, aslanlar, çakallar, bütün yaban hayvanları, kenarında dolaştığımız kutsal Ulaya Nehri, suyunu tulumlarımıza, tanrılarımıza sunduğumuz saf Fırat Nehri, Huvava'dan kurtardığımız Uruk halkı, bira yapanlar, yiyecek hazırlayanlar, hepsi ağlasın, yas tutsun. Ağıt yapan rahipler senin için saçlarını yolsun. Duyun ey Uruk halkı, sevgili arkadaşım Enkidu için yaptığım ağıdı. İçim yanıyor, ne zormuş arkadaş, dost acısı çekmek. Onun için, acısını unutmak için saçlarımı koyu vererek bir aslan postu giyip kırlara kendimi atmaktan başka çare göremiyorum," diyordu. Bu ağıtlar, söylemeler arasında Gilgamesh'in aklına kendisini biraz olsun sakinleşecek bir fikir geldi. Evet, bunu daha önceden nasıl düşünememişti. Hemen yontucuları, heykel yapanları, bakırcıları, kuyumcuları çağırdı. Onlara, "Sevgili arkadaşım, kardeşim Enkidu'yu daha sonraki kuşaklarımıza da tanıtmak istiyorum. Onun için sizden ricam, onun bir heykelini yontunuz. Ama öyle bir heykel ki derisi tüm altından, göğüs kısmı lacivert taştan olacak. Onu herkesin görebileceği bir yere dikmelisiniz. Uruk'a gelenler önce onu görmeli. Ayaklarını öpmeli, vakit geçirmeden hemen işe başlayın," diye emir verdi. Gilgamesh ne yaparsa yapsın yine de Enkidu'nun acısından bir türlü kurtulamıyordu. "Ne olurdu onu bir daha görebilsem," diyordu. Sanki bir daha görse bütün acılarını unutacakmış gibi geliyordu. Birden aklına, "Gidip tanrılara yakarayım, belki onu bir daha görmeme yardım ederler," diye bir fikir geldi. Önce tanrıların babası Enil'le başvurdu. O aldırış etmedi. Ay tanrısı Nanna'ya anlattı derdini, o da kulak asmadı. Sonra bunun çaresini bulabilecek tek tanrı, bilgelik tanrısı Enki olmalı. O insanlara yardım etmeyi bilir ve sever. Bana da sevgili arkadaşımı bir kerecik olsun tekrar gösterebilir," diye düşündü. Ve hemen onun Eridu'daki sualtı sarayına gitti ve ona yana yakıla derdini anlattı. "Bilgelik tanrısı Enki, benden öyle bir istekte bulunuyorsun ki benim yapmama olanak yok. Ölen birini ben nasıl canlandırabilirim? Yer altından çıkmanı izni yalnız çoban tanrımız Dimuzi'ye verildi. Fakat o bir tanrı, öyle olduğu halde ancak 6 ay yeryüzünde kalabiliyor," dedi. Gilgamesh bunları duyduğu halde yine tanrının yakasını bırakmıyor, durmadan yakarıyor. "Onu ne olur bir kez daha görebilsem," diyor. Tanrı Enki uzun zaman düşündükten sonra, "Eğer güneş tanrısı Shamash yer altına bir delik açarsa oradan Enkidu'nun gölgesi çıkabilir. Ama yalnız kısa bir süre için," dedi. Gilgamesh bunu duyunca sanki hemen olmuş gibi heyecanlandı ve gözlerinden yaşlar akarak, "Yalnız gölgesi, yalnız kısa bir zaman içinde olsa razıyım. Yeter ki onu bir daha göreyim," diye boynunu bükerek yalvardı. O kadar içten söylüyordu ki bunları, Tanrı Enki dayanamadı ve onu sağlamaya çalışacağına söz verdi ve sözünde durarak Güneş Tanrısı Şamaş'ın yeraltı dünyasının Ganzir kapısını açmasını ve Enkidu'nun gölgesinin yer altından çıkmasını sağladı. İki arkadaşın büyük bir sevgi ve hasretle birbirini kucaklamaları görülecek gibiydi. İkisi de gözyaşlarıyla birbirlerini durmadan öpüyorlardı. Bu buluşma ne yazık ki uzun sürmeyecekti. Gilgamesh bu arada yer altında neler olduğunu öğrenmek istiyordu. Onun için sevgili arkadaşım ne olur bana yer altı dünyasından söz et. Neler var orada? Nasıl bir yaşam sürüyorsun orada diye sordu. Enkidu'nun neşe dolu yüzü soldu. Gözlerinden yaşlar yeniden boşaldı. Onları silmeye çalışırken sevgili kardeşim hatırlatma bana onları söyletme beni. Gördüklerimi anlatırsam dayanamaz ağlarsın. Şu kısacık buluşmamızda seni onlarla üzmek istemiyorum dedi. Bu sözler Gilgamesh'i daha çok meraklandırmıştı. Ne olursa olsun dinlemek, onunla her üzüntüyü paylaşmak istiyordu. Bu nedenle Enkidu'yu anlatması için yeniden sıkıştırmaya başladı. Enkidu daha fazla susamayacağını anladı ve sevgili kardeşim, elimi sürmeye kıyamadığım o güzel vücudum şimdi yer altındaki böcekler, kurtlar eski bir giysi gibi kemirip yiyorlar. Beğendiğin sevgiyle okşadığın başım bir çamur teknesine döndü. Oradakilerin gıdasız toz, toprak. Gilgamesh bunları dinlerken büyük bir ürperti içindeydi. Arkadaşı için üzülürken birden kendi ölümü geldi aklına. Ve hemen ben de mi öyle olacağım ölünce? Hayır, ben ölmemeliyim. Ne yapıp ölümsüzlüğü bulmalıyım diye geçirdi aklından. Enkidu onun düştüğü dalgınlığın kendisi için olan üzüntüsünden olduğunu düşünerek konuyu değiştirdi. Biliyor musun Gilgamesh? Orada ilk gördüğüm bitkiler tanrıçası Ninazu'ydu. O yerde çırılçıplak yatıyordu. O kadar güzeldi ki göğüsleri mermerden yapılmış birer vazo gibi hiç kırışıksız dümdüz görünüyordu. Ona ne kadar dokunmak istedim ama doğrusu korktum. Birisi çiviye asılmış duruyordu. Eğer yaptığı günahlardan pişmanlık duysaymış çivilerden kopup düşecekmiş. Ama inadından aldırmıyormuş. Eceliyle ölenler yataklarda yatıp soğuk su içiyorlardı. Savaşta ölenlerin de anası, babası, karısı onun için çalışıyordu. Gilgamesh desene orada başka bir türlü yaşam var. Öyle dedi sevgili arkadaşım. Çok oğlu olup da ölenlerin eşleri iş, beş oğlu olan iyi bir katip gibi kolları açıp saraya adalet götürüyor. Altı oğlu olan saban süren gibi kalbi neşeliydi. Yedi oğlu olansa Tanrı'ya yakın gibi duruyor. En zavallılar da kırda ölüp de gömülmemiş olanlar. Onların gölgeleri hiç rahat etmiyor. Enkidu sözlerini bitirir bitirmez birleşme süresinin tamamlandığını bildirildi. Her ikisi de yeniden kucaklaştılar. Gözyaşı içinde birbirlerinden bir daha buluşamamak üzere ayrıldılar. Gilgamesh'in derdi yeniden tazelenmiş, üstünde bir de ölüm korkusu gelmişti. Bir de ölmemeliyim, ne yapıp yapıp ölümsüzlüğü bulmalıyım diyordu. 5. ayrımın sonu, sayfa 55.